Ayrım 23.
O zaman baş dönmesinin merkezinde, ayakları onu kendi ekseni üzerinde daha hızlı döndürüyor, uzun zamandan beri ilk kez üzerine konan, onu inceleyen, didik didik eden bakışı yeniden hissediyor. Uçsuz bucaksız boşluğun ortasında dans eden insanlardan, puslu kentlerden uzakta, eserin bakışı yüreğini sarıyor. Işık birden dayanılmaz bir yoğunlukla yanmaya başlıyor. Işınlarını bütün salona yayan beyaz ve sıcak patlama bütün elektrik ampullerini, neon tüplerini parçalıyor. Çakan bir şimşek parmakları gitarlarında olan çalgıcıları yıldırım gibi çarpıyor ve bütün hoparlörleri patlatıyor. Lala fır dönerek ağır ağır yere yığılıyor. Eklemleri yerinden çıkmış bir manken gibi cam cinazeminin üzerine kayıyor. Fotoğrafçı yanına yaklaşıncaya kadar uzunca bir süre yerde tek başına yatıyor. Saçları yüzünü gizliyor. O arada dans edenler kendilerine neler olduğunu anlayamadan geri çekiliyorlar. Ölüm geldi çattı. İşi koyunlardan ve kuzulardan başladı. Derken atlara tırpan attı. Nehrin yatağında karınları şişmiş, bacakları ayrık atlar yatıyordu. Sonra sıra çocuklara ve yaşlılara geldi. Sayıklıyor, yerlerinden bir daha kalkamıyorlardı. Öyle çok ölen vardı ki, nehrin aşağı çığırında kırmızı bir toz tepesinin üzerinde bir mezar hazırlamak gerekti. Şafakta tören yapmadan eski çaputlara sararak götürüyorlardı onları. Aceleyle kazılmış basit bir çukura gömüyor, yabani köpeklerin onları mezardan çıkarmaması için üzerlerine birkaç taş koyuyorlardı. Şergi rüzgarı ölümle aynı zamanda gelmişti. Esip esip savuruyor, insanları kızgın kıvrımlarıyla sarıyor, toprağın bütün nemini silip süpürüyordu. Nur her gün başka çocuklarla birlikte nehrin yatağında kerevit peşinde dolanıyordu. Tavşan ve Arap tavşanı avlamak için ot ve çerçöpten yaptığı ağlarla tuzaklar kuruyor ama tilkiler hep ondan önce davranıyordu. İnsanları kemiren ve çocukları öldüren açlıktı. Kırmızı kentin önüne geleli günler olmuş ve yolculara yiyecek verilmemiş, erzak çıkınlarının dibi görünmüştü. Her gün büyük şey halkı için erzak ve toprak istemek için kentin duvarlarının önüne savaşçılarını gönderiyordu. Kentin ileri gelenleri devamlı vaat ediyor ama hiçbir şey vermiyordu. Kendileri de çok yoksunmuş, öyle diyorlardı. Yağmurlar yağmamış, kuraklık toprağı katılaştırmış ve birikmiş mahsulün dibine dara ekilmişti. Kimi zaman büyük şeyh ve oğulları toprak, tohum, hurmalıklardan pay istemek için kentin surlarına kadar gidiyorlardı. Ama kendilerine bile yetecek toprakları yokmuş, ileri gelenler öyle diyordu. Irmağın başından denize kadar uzanan verimli topraklar işgal edilmiş. Hristiyanların askerleri sık sık Agadir kentine geliyor ve mahsulün büyük kısmına el koyuyormuş. Mael Ayn'in her seferinde ileri gelenlerin yanıtını dinliyor, sonra nehrin yatağındaki çadırına dönüyordu. Yüreğinde büyüyen öfke ya da sabırsızlık değildi artık. Ölümün gelişi ve çölün kızgın rüzgarıyla halkıyla paylaştığı umutsuzluktu. Irmağın bomboş kıyılarında avare avare dolaşan ya da barınaklarının gölgesine çömelmiş insanların mahkumiyetlerinin kanıtı gözlerinin önündeydi sanki. Bu kırmızı topraklar, kurak tarlalar, zeytin ve portakal ağacı dikili cılız sekiler, gölgeli vurmalıklar onlara bir serap gibi yabancıydı, uzaktı. Umutsuzluklarına karşın Nartaf ve Saat bu kente saldırmak istiyor ama şeyh şiddete başvurmayı reddediyordu. Çölün mavi adamları artık bitkin düşmüşlerdi. Onca zamandır yürüyor ve açlık çekiyorlardı. Savaşçıların çoğu ateşler içindeydi. İskorbit hastalığına tutulmuşlardı. Bacakları iltihaplı yaralarla kaplıydı. Silahları bile kullanılmaz hale gelmişti. Kent insanları çöl insanlarından çekiniyor ve kapılar gün boyunca kapalı tutuluyordu. Surlara yaklaşmak isteyenlere ateş edilmişti. Bu bir uyarıydı. O zaman umut edecek bir şey kalmadığını, acımasız kentin surlarının önünde nehrin kızgın yatağında bir bir öleceklerini anlayınca Mael Ayn'in kuzeye doğru yürüyüş emri verdi. Bu kez ne dua, ne çalgı, ne de dans. Kırılmış ayaklarını gerip sendeleyerek ayağa kalkan hasta hayvanlar gibi mavi adamlar birbirlerinin ardı sıra nehrin yatağından ağır ağır ayrıldılar ve bilinmeze doğru yeniden yürüyüşe geçtiler. Şeyhin savaşçı birliğinin görünümü artık aynı değildi. İnsan ve hayvan kafilesiyle birlikte yürüyorlardı. Onlar gibi bitkindiler. Giysileri lime lime, bakışları ateşli ve bomboştu. Belki de bu uzun yürüyüşün hedeflerine artık inanmaz olmuşlardı. Belki de güçlerinin son sınırına dayanmış, alışkanlıkla yürümeye devam ediyorlardı. Her an yığılmaya hazır. Kadınlar iki büklüm ilerliyordu. Mavi peçeleri yüzlerini gizliyordu. Birçoğunun bebeği artık yanında değildi. Sus Vadisi'nin kırmızı toprağında kalmıştı bebekler. Vadiye yayılmış kafilenin ardından ihtiyarlar, çocuklar, yaralı savaşçılar, ağır yürüyenlerin hepsi gidiyordu. Nur onların arasında kör savaşçıya kılavuzluk ediyordu. kum bulutunun içinde bir yerlerde kaybolan ailesinin bile nerede olduğunu bilmiyordu. Yalnızca birkaç savaşçının bineği kalmıştı. Büyük şey harmanisine sarılmış beyaz devesinin üzerinde onların arasındaydı. Kimse konuşmuyordu. Herkes kendi kaderiyle baş başaydı. Yüzler kararmış, ateşli gözler tepelerin kırmızı toprağına dikilmişti. Batıya doğru gidiyor, dağları aşıp kutsal Marakeş kentine ulaşan izi arıyorlardı. Kafatasına, ense köküne tokmak gibi inen, organlarda ağrıyı depreştiren, bedeni kavuran bir ışıkta yürüyorlardı. Rüzgar duyulmuyordu artık, ne de çölü küreyen insanların ayak sesleri. Yalnızca kalbin sesi, sinirlerin sesi, kulak tozunun gerisinde ıslık çalan ve gıcırdayan sancının sesi. Nur kör savaşçının omzuna yapışmış, elini duymuyordu artık. Nedenini bilmeden yalnızca ilerliyordu. Durma umudu yok olmuştu. Belki de babasıyla anası güneydeki konaklama yerlerinden ayrılmaya karar verdiklerinde ömürlerinin sonuna kadar kuyudan kuyuya, kıraç vadiler boyunca sonsuz bir yürüyüşe mahkum edilmişlerdi. Dünyada bunlardan başka topraklar var mıydı acaba? Tozun gökyüzüyle birleştirdiği sonsuz boşluklar, gölgesiz dağlar, sivri taşlar, susuz nehirler, her birinin açtığı küçücük bir yarayla insanı ölüme götürebilecek diken çalılıkları var mıydı? Her gün uzaklarda, tepelerin yamaçlarında, kuyuların yakınında insanlar yeni evler, etraflarında tarlalar ve palmiyeler olan kırmızı balçık kaleler görüyorlardı. Ama bunları kızgın havada titreyen, uzak, erişilmez seraplar olarak algılıyorlardı. Köy halkı ortaya çıkmıyordu. Dağlara kaçıyor ya da surların ardında gizlenerek çölün mavi adamlarıyla çatışmaya girmeye hazırlanıyordu. Kervanın başında Mael Aynen'in atlara binmiş oğulları dağların keşmekeşinin ortasında vadinin dar girişini gösterdiler. İşte yol, kuzey yolu. O zaman günler boyunca dağları aştılar. Koyaklarda kızgın bir rüzgar esiyordu. Kırmızı kayaların tepesinde gökyüzü uçsuz bucaksızdı. Kimseler yoktu burada. Ne insan, ne hayvan. Yalnızca yer yer kumun üzerinde bir yılanın izi ya da çok yükseklerde uçan bir akbabanın gölgesi. Yaşamaya çalışmadan ilerliyorlardı, hiçbir umut ışığı görmeden. Erkekler ve kadınlar körler gibi peş peşe ilerliyor, sürüdeki hayvanların arasında önlerinden gidenlerin bıraktığı izlerin üzerine basıyordu. Onlara yol gösteren kimdi? Toprak iz koyaklar boyunca oyulgalanıyor, kayşatları aşıyor, kurumuş sel yataklarına karışıyordu. Sonunda yolcular karların erimesiyle suları kabarmış Uyet İsse'nin kıyısına geldiler. Su güzel ve saftı. Çorak kıyıların arasında hızla akıp gidiyordu. Ama insanlar ona heyecan duymadan baktılar. Çünkü bu su onların değildi. Onu alıkoyamazlardı. Günlerce Uyet kıyısında kaldılar. O sırada büyük şeyhin savaşçıları Lartaf ve Saatlu ile birlikte Şişeva izinden yukarı çıkıyorlardı. Geldik mi? Toprağımız burası mı? Diye soruyordu durmadan kör savaşçı. Irmağın soğuk suyu kayaların üzerinde çağlayanlar oluşturarak iniyor ve yol giderek zorlaşıyordu. Sonra kervan vadinin dibindeki bir şiloh köyünün önüne geldi. Şeyhin savaşçıları onları orada bekliyordu. Büyük otağı kurmuşlar, dağdaki şeyhler Mael Aynen'i ağırlamak için koyunlar kurban etmişlerdi. Burası yüksek dağın eteklerindeki Aglagla köyüydü. Çöl insanları hiçbir şey istemeden köyün duvarlarının yakınına yerleştiler. Akşam köy çocukları gelip kızarmış et ve yoğurt sundu onlara ve her biri uzun zamandır olmadığı kadar karnını doyurabildi. Sonra sedir ağaçlarından büyük ateşler yaktılar çünkü gece ayazdı. Nur uzun süre kapkara gecenin içinde alevlerin oynaşmasını seyretti. Şarkılar da söylendi, flütün eşlik ettiği, şimdiye kadar hiç duymadığı hüzünlü, garip ve ağır bir ezgiydi bu. Köydeki erkekler ve kadınlar şifa vermesi için Mael Aynen'den hayır duasını istediler. Şimdi yolcular dağın öbür yamacına doğru gidiyor, kutsal kente doğru. Çöl insanları belki de orada acılarının sona erdiğini görecek. Mael Aynen'in mavi savaşçılarının dediğine bakılırsa, Emirül Mümin Mevlay Hafid 14 yıl önce Mael Aynen'in biatını Marakeş'te kabul etmişti. Kral Gutfia medresesini inşa ettirebilmesi için şeyhe orada bir arazi vermişti. Üstelik Mael Aynen'in büyük oğlu cihada katılmak için babasını kutsal kente bekliyordu. Ve hepsinin Dehiba, altın parsel adı verilen Mevlay Hiba, aslan adı verilen Mevlay Seba'ya sonsuz saygısı vardı. Çünkü güneydeki toprakların kralı olarak onu seçmişlerdi. Akşamları kervan durup da ateşler yanınca Nur kör savaşçıyı Mael Aynen'in askerlerinin oturduğu yere götürüyor ve eski olayların hikayesini dinliyorlardı. Büyük Şeyh ve oğulları çöl savaşçılarıyla birlikte gelmiş. Hepsi süratli develerin sırtındaymış. Kutsal kente girmişler. Kral tarafından karşılanmışlar. Kralın yanında Ma'el Aynin, Aslan adı verilen Mevlay Seba, Güneş adıyla tanınan Muhammed Eşşems duruyormuş. Şeyh'in Smara surlarını dikebilmesi için kralın yaptığı bağışları da anlatıyorlardı. Yolculuk sırasında yanlarında öyle çok deve varmış ki bütün ovayı kaplıyorlarmış. Kadınlar, çocuklar, malzemeler ve erzak Beşir adındaki büyük buharlı gemiye yüklenmiş ve günler geceler boyunca Mogador'dan Marsa Tarfaya'ya denizden gitmişler. Ahenkli sesleriyle Ma'el Aynin'in menkıbesini de anlatıyorlardı. Bir zamanlar görmüş oldukları bir düşün hikayesi gibiydi bu. Savaşçıların sesi alevlerin sesine karışıyor ve nur zaman zaman duman sarmallarının arasından yaşlı adamın narin gölgesini görüyordu. Konaklama yerinin ortasında yükselen bir alevdi sanki. Büyük Şeyh uzakta doğdu, güneyde, Hod adı verilen yörede. Babası Mevlay İdris'in oğluydu, anası ise seyitlerdendi. Büyük Şeyh doğunca babası ona Ahmet adını vermiş. Ama anası ona Ma'el Aynin, gözlerdeki su dermiş. Çünkü oğlunun doğduğu an sevincinden ağlamış. Nur başını bir taşa yaslamış, kör savaşçının yanında karanlıkta dinliyordu. 7 yaşına bastığında Kur'an'ı hatasız hatmetmiş. Böyle olunca babası Muhammed el-Fadel onu kutsal Mekke'ye göndermiş. Çocuk yol boyunca mucizeler gerçekleştiriyormuş. Hastalara şifa dağıtmayı biliyormuş. Ondan su isteyenlere Allah sana su ihsan edecek diyormuş ve o anda büyük sel toprağın üzerine boşanıyormuş. Kör savaşçı sözcükleri vurgular gibi hafifçe başını sallıyor ve nur yavaşça uykuya dalıyordu. O zaman insanlar mucizeler gerçekleştiren çocuğu görmek için çölün dört bir yanından gelmişler ve çocuk Büyük Muhammed Fadel ben Mamina'nın oğlu hastanın gözlerini biraz tükürükle ıslatıyor, dudaklarına nefes ediyor ve hasta derhal ayağa kalkıyormuş ve Ma'el Aynin'in iyileştiği için çocuğun elini öpüyormuş. Nur kör savaşçının bedeninin yanı başında tir tir titrediğini hissediyordu. Bir yandan da başını ağır ağır iki yana sallıyordu. Anlatıcının tek düze sesinin alevlerin ve dumanın salıntısıydı bu. Yer bile sesin ritmiyle salınır gibiydi. O zaman Büyük Şeyh Kutsal Şinguetti kentine yerleşmiş. Et Dakhal yakınındaki Nazaran kuyusunun oraya. Öğretisini orada yayacakmış. Çünkü o yıldızların ve sayıların ilmini biliyormuş. O zaman çöl insanları onun müritleri olmuşlar. Onlara Berik Allah deniyormuş. Allah'ın kutsadıkları. Gecenin içinde mavi savaşçının sesi, yükselen oynaşan alevlerin insanları saran ve öksürten dumanının arasında ağır ağır anlatıyor. Nur mucize hikayelerini dinliyordu. Çölün bağrından fışkıran kaynaklar, kıraç tarlaları kaplayan yağmurlar ve Büyük Şeyh'in Şinguetti meydanında ya da Nazaran'daki evinin önünde sarf ettiği sözler. Ma'el Aynin'in kentini kurduğu çalılıklar toprağı Smara'ya kadar çöldeki uzun yürüyüşlerine nasıl başladığını dinliyordu. Oğulları Rebbo, Talip, Lartaf, Eşşems ve Aslan adıyla anılan Mevlay Seba ile birlikte El Ayun'da, İfni'de, Tiznit'te İspanyollarla girdiği çatışmaların efsanesini dinliyordu. Böylece her akşam aynı ses efsaneyi mırıldanır gibi anlatmaya devam ediyor ve Nur nerede olduğunu unutuyordu. Mavi adam sanki onun hikayesini anlatıyordu. Dağların arkasındaki büyük kırmızı ovaya girdiler ve köyden köye geçerek kuzeye doğru yol aldılar. Her köyde bakışları ateşler içinde erkekler, kadınlar, çocuklar kervana katılıyor, ölenlerin yerini dolduruyordu. Büyük Şeyh oğullarıyla savaşçılarının arasında önde gidiyor ve Nur uzakta onlara kılavuzluk eden kum bulutunu görüyordu. Büyük Marakeş kentinin önüne geldiklerinde yaklaşmaya cesaret edemediler ve güneydeki kurumuş ırmağın yakınında konakladılar. 2 gün boyunca mavi adamlar çadırın gölgesinde ve dallardan yapılmış barınaklarda neredeyse hiç kımıldamadan beklediler. Sıcak yaz rüzgarının tozuna batmışlardı ama onlar bekliyordu. Bütün güçlerini beklemeye harcıyorlardı. Sonunda bekleyişin 3. günü Ma'el Aynin'in oğulları döndü. Yanlarında ata binmiş önemli görünen bir zat vardı. Kuzey savaşçıları gibi giyinmişti. Adı ağızdan ağza dolaştı. Mevlay Hiba, Mevlay Dehiba adıyla anılan altın parsel, Mevlay Seba aslan. Kör savaşçı onun adını duyunca titremeye başladı. Yanık gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Kollarını iki yana doğru açarak kulakları paralayan uzun bir çığlıkla ileri doğru atıldı. Nur onu durdurmaya çalıştı ama o taşlara takılıp tökezleyerek, tozların arasında sendeleyerek var gücüyle koşuyordu. Çöl insanları açılıp ona yol veriyordu. Bazıları korkuya bile kapılıyor ve bakışlarını çeviriyordu. Çünkü onu cin çarptığını düşünüyorlardı. Kör savaşçıyı insanüstü bir sevinç ve acı kemirir gibiydi. Birçok kez bir köke ya da bir taşa çarparak yere düştü. Ama her seferinde doğruldu ve Mael Aynin ile Mevlahiba'nın bulunduğu yere doğru koşmaya devam etti, onları görmeden. Sonunda Nur onu yakaladı ve koluna yapıştı. Ama adam bağırarak, Nur'u sürükleyerek koşmaya devam ediyordu. Mael Aynin ile oğlunu görür gibi dosdoğru onlara doğru koşuyordu. Şaşmadan onlara doğru. O zaman şeyhin savaşçıları korkuya kapıldılar ve körün yolunu kesmek için tüfeklerine sarıldılar. Ama şeyh yalnızca şöyle dedi: "Bırakın gelsinler." Sonra devesinden indi ve kör savaşçının yanına yaklaştı. "Ne istiyorsun?" Kör savaşçı kollarını öne uzatarak yere kapandı. Hıçkırıklar bedenini sarıyor, onu boğuyordu. Uzun iğiltisi giderek sönüyor, yakınır gibi kesik kesik soluyordu. O zaman Nur konuştu. "Onu gözlerine kavuştur büyük kral," dedi. Mael Aynin yere uzanmış adama uzun uzun baktı. Hıçkırıklarla sarsılan bedenine, lime lime giysilerine, kanlı ellerine ve ayaklarına. Hiçbir şey söylemeden amanın yanı başına diz çöktü. Elini onun ense köküne dayadı. Mavi adamlar ve şeyhin oğulları ayaktaydı. O an sessizlik öyle derindi ki Nur başının döndüğünü hissetti. Tozlu topraktan garip bilinmedik bir güç fışkırıyor, insanları girdabının içine alıyordu. Gün batımının ışığıydı belki ya da bu alana dikilen ve tutsak bir su gibi boşanmaya çalışan nazarın gücü. Kör savaşçı ağır ağır doğruldu. Kuma ve gözyaşlarına bulanmış yüzü aydınlığa çıktı. Mael Aynin gök mavisi hayekinin bir köşesiyle adamın yüzünü sildi. Sonra elini alnına dayadı, yanık göz kapaklarının üzerine. Bir şeyi silmek ister gibi. Parmaklarının ucunu tükürüğüyle ıslatarak amanın göz kapaklarını ovuşturdu ve tek kelam etmeden yüzüne nefes etti. Sessizlik öyle uzun sürdü ki Nur daha önce neler olduğunu, ne dediğini hatırlayamıyordu. Şeyhin yanında kuma diz çökmüş, kör savaşçının yeni bir ışıkla parıldayan yüzüne bakıyordu. Ama o artık inlemiyordu. Kollarını hafifçe yana açmış, şeyhin önünde kımıldamadan duruyordu. Şeyhin nazarıyla esrikleşmiş gibi yaralı gözlerini iri iri açmıştı. Sonra Mael Aynin'in oğulları geldiler. Mevlahiba da yanlarına yaklaştı ve yaşlı adamın doğrulmasına yardım ettiler. Nur savaşçıyı kolundan usulca tuttu ve onu yerden kaldırdı. Adam genç çocuğun omzuna dayanarak yürümeye başladı. Batan güneşin ışığı altın bir toz gibi yüzünde parıldıyordu. Konuşmuyordu. Uzun bir hastalıktan kalkmış gibi ağır ağır yürüyor, ayakları sağlamca çakıllı toprağa basıyordu. Yürürken biraz sendeliyordu ama kolları artık iki yana ayrık değildi ve bedeninde acı yok olmuştu. Ovanın öbür ucuna doğru yürüdüğünü seyreden çöl insanları hareketsiz ve sessizdiler. Acı yoktu artık, yüzü sakin ve rahattı. Bakışları ufka değen güneşin yaldızlı ışığıyla doluydu. Nur'un omzundaki eli nereye gittiğini bilen bir insanın eli gibi hafiflemişti. Uet Tadla, 18 Haziran 1910. Askerler şafaktan önce Zettat'tan, Ben Ahmet'ten ayrıldılar. Ben Ahmet'ten hareket eden birliğe General Moynier komuta ediyordu. Lebel tüfekleriyle donatılmış 2000 piyade Çorak Ova'nın üzerinde Tadla Irmağı Vadisi'ne doğru ağır ağır ilerliyordu. Birliğin başında General Moynier, iki Fransız subay, bir de sivil gözlemci vardı. Güneyli savaşçılar gibi giyinmiş, subaylar gibi atlı, mağripli bir kılavuz onlara eşlik ediyordu. Aynı gün yalnızca 500 kişiden oluşan diğer birlik, Mael Aynin'in asilerini kuzey yolu üzerinde kıstıracak kıskacın öbür kolunu oluşturmak amacıyla Zettat kentinden yola çıkmıştı. Askerlerin önünde göğün maviliğinin altında parıldayan sarı, kırmızı, kül rengi çıplak toprak alabildiğine uzanıyordu. Kızgın yaz rüzgarı toprağın üzerinde esiyor, tozları havaya uçuruyor, ışığı pus gibi örtüyordu. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Öndeki subaylar boğucu toz bulutundan biraz olsun kurtulma umuduyla birlikle aralarını açmak için atlarını mahmuzluyorlardı. Karşılarına neyin çıkacağını görmek için gözleriyle ufku tarıyorlardı. Su, çamurdan köyler ya da düşman. General Moynier bu anı nicedir bekliyordu. Güneyden her söz edişinde onu düşünüyordu. Mael Aynin'i, yenilmez, bağnaz, çöl arazisinden bütün Hristiyanları kovmaya yeminli Mael Aynin'i, isyanın elebaşısını, Vali Coppolani'nin katilini. Ciddiye almamalı diyordu Genelkurmay kasada, Fort Tringuette, Fort Gaurat'ta. Bağnazın biri, bir tür büyücü, yağmur duacısı. Drağa'daki, Tinduf'taki ayak takımını, Moritanya'daki bütün zencileri peşinden sürükledi. Ama yaşlı çöl bedevisi bir türlü ele geçmiyordu. Kuzeyde çölün ilk karakollarının yakınında olduğu bildiriliyor, ortalığı kolaçan etmeye gidildiğinde ortadan kayboluyordu. Derken kıyıda olduğu söylentileri dolaşıyordu. Rio de Oria'da, İfni'de. Tabii İspanyollarla iş kolaydı. Orada neler oluyordu? El Ayun'da, Tarfaya'da, Jubi Burnu'nda. Yapacağını yaptıktan sonra tilki gibi kurnaz, yaşlı şeyh, savaşçılarıyla topraklarına dönüyordu. Oraya, Dra'nın güneyine, Sagüyü Elhamra'ya, kalesi Smara'ya. Onu oradan çıkarmak imkansızdı. Sonra işin içinde bilinmeyenler vardı, boş inanlar vardı. Bu bölgeden kaç savaşçı geçmiş olabilirdi? Gözlemci subayların yanı sıra atını sürüklerken Camille Dawson 1887'de yaptığı yolculuğu hatırlıyordu. Mael Aynin ile Smara Sarayı'nın önündeki buluşmasının öyküsünü. Gök mavisi bir bol harmanisi, başında kabarık beyaz türbanıyla şeyh ona yaklaşmış ve uzun uzun bakmıştı. Dawes, mağriplilerin tutsağıydı. Giysileri paramparça olmuştu. Yorgundu. Yüzü güneşten yara bere içindeydi. Ama Mael Aynin ona kin duymadan, küçümsemeden bakmıştı. Mael Aynin'i her düşündüğünde gözlemciyi ürperten bu uzun nazar, hala süren bu uzun sessizlik olmuştu.